Ayrım 7, sayfa 70. Memorando, Anders de la Motte. 7. bölüm. Olanları anlamlandırması gerekiyordu. Zayıf acınası bedenini bu lanet hastaneden çıkarmalı ve kafasını doğru bağlantılar kurmaya zorlamalıydı. Neler olduğunu anlamaya çalışmalıydı. Neden amirine hafızasındaki boşluklar hakkında yalan söylemişti? Neden kendine gizli uyarılar karalıyordu ve neden o isim nabzını kontrol dışı biçimde yükseltiyordu? Yanus, bu belli ki bir muhbirin kod adıydı ve Berg'in sorularına ve paranoyak davranışlarına bakılırsa çok önemli bir muhbir olmalıydı. Sorun şuydu ki Sarac hiçbir kod ad, hatta hiçbir lanet olası şey hatırlamıyordu. Pekala, bu o kadar da doğru değildi. Jason Bourne'a da dönüşmemişti. Pek çok şey hatırlıyordu. Sadece bunlar olan biteni anlamlandırmasına yardımcı olacak şeyler değildi. Felç sanki beynini ikiye ayırmış, son birkaç yılın olaylarının saklandığı kısmın tüm bağlantılarını kesmişti. Boşluğu doldurur gibi olan tek şey tanımlayamadığı derinlerden gelen bir huzursuzluk hissiydi. Bir şeyler, kaza sonrası iyileşmeye çalışan bir bedenden, hatta beynindeki yarıktan ve ona cehennemi yaşatan migren ağrılarından daha başka bir şeyler yanlıştı. Berk kaza hakkında ne demişti? Kelimeler düzgün bir şekilde yerlerine oturmak istemiyordu. Sarac omurdandı ve hıçkırarak ağlamamak için nefesini tutmaya çalıştı. Öfke, keder, korku ve ara sıra da neredeyse mutluluk gibi gelen eforik hisler içindeydi. Tüm bunlar olayları anlamlandırmayı daha da güçleştiriyordu. Kahretsin komodinden bir parça mendil alıp burnunu sümkürdü. Daha iyi olacaktı, daha iyi olmak zorundaydı. Hemşirelerden birisi kapıdan başını uzattı. ''Bir ziyaretçi daha kaldırabilir misin David? Sakallı adam!'' diye fısıldadı gülümseyerek. Sarac sanki kadının neden bahsettiğini biliyormuş gibi davranmaya çalışmış ama başaramamıştı. 40 yaşlarında, 1.85 boylarında oldukça atletik. Neredeyse her gün seni görmeye geldi.'' Elbette, Sarac başını salladı, rahatlamıştı. Tarifi hatırlamıştı ve ruh hali hemen düzeldi. Hemşire odaya girdi, peşinde de düzgünce kesilmiş sakallarıyla söz ettiği o adam vardı. ''Selam David.'' Adam Sarac'ın elini kendininkilerin arasına alıp kocaman gülümsedi. Elini tutuş biçimi Sarac'ın göğsünde bir yumru büyütüyordu. ''Bugün daha iyi gördüm seni, ne mutlu bana.'' Sarac başını sallayıp onayladı. Devamında bu yeni duygu fırtınasını kontrol altına almak için birkaç saniye nefesini tuttu. Peter Molnar en iyi arkadaşlarından biriydi. Akıl hocası sayılabilirdi. Ama onu gördüğü anda gözyaşlarına boğulmak kesinlikle Sarac'ın genel tepkisi değildi. Ona neler oluyordu? Birkaç defa yutkunup zorla da olsa gülümsemeyi başarabildi. ''Kahretsin, seni görmek çok güzel Peter.'' diye mırıldandı. Sonra birden bu kadar çok küfretmeye ne zaman başladığını merak etti. Hemşirenin Molnar'ı betimleyişi gayet yerindeydi. Söylemediği tek şey kısa, yandan ayrılmış sarı saçları ve bembeyaz dişleri arasında sürekli çiğnediği ve odaya nane kokusu saçan sakızıydı. ''Södermalm'daki o sevdiğin yerden sana kavrulmuş fındık getirdim.'' Molnar tepelemesine dolu bir poşeti komodinin üstüne bıraktı. ''Herhalde fındık yemesine izin vardır değil mi hemşire? Buna dair bir kural olmasa gerek.'' Molnar Sarac'ın serumunu düzeltmekte olan hemşireye göz kırpıp bunu göz alıcı gülümseyişiyle destekledi. ''Kuralları çok umursayan birine benzemiyorsunuz.'' Kadın da gülümseyerek yanıtlamıştı. ''En fazla 10 dakika, yoksa karşınızda beni bulursunuz.'' Hemşire odadan çıktı, kapıyı sessizce kapatırken Molnar'a son bir kez baktı. Molnar bir sandalye çekti, ters bir şekilde oturup kollarını sandalyenin sırtına dayadı. ''Güzel,'' sırıttı ve kapıyı işaret etti. ''Geri kalanımız çalışıp kıçımızı terletirken neden burada yatıp bakılmak istediğini anlayabiliyorum. Dün gece o eroin dosyasının baskınını yaptık, 2 kilodan fazlaydı. İstihbaratın doğruydu, her zamanki gibi.'' Molnar hala gülümsüyordu ve Sarac kendisinin de farkında olmadan aynı şeyi yaptığını fark etti. Dediğim gibi seni görmek çok güzel Peter dedi Molnar'ı sakin tınısını yakalamaya çalışarak ama yine de ağlamaklı çıkan sesiyle. Az evvel hissettiği mutluluk kaybolmuştu. Molnar'ın sözünü ettiği dosyayı hatırlamıyordu. Beraber çalıştıkları hiçbir dosyayı hatırlamıyordu. Ve önündeki bu güçlü bronz tenli adam kendi sefil halini daha da vurguluyordu. Köprücük kemiği, kafası ve karnındaki sargılar, ruh hali değişimleri, halsizlik. Orada yatarken en az 7 kilo kas kaybetmiş olmalıydı, belki daha fazla. Molnar onun ruh halindeki değişimi fark etmiş gibiydi, derhal sessizliği bozdu. Çocuklar selam söylüyor, onlar da gelmek istediler ama biraz beklemelerini söyledim. Önce biraz iyileşmen gerektiğini düşündüm, geçirdiğin onca şeyden sonra. Biraz surat astı. Sarraç başını salladı ve farkında olmadan elini başına götürdü. Berger asladım, hafızanda boşluklar olduğunu söyledi dedim onlar. Sarraç derin bir nefes aldı, düşüncelerini toparlamaya çalıştı ama baş ağrısı ona hep engel oluyordu. Eh dedi sesini daha sağlamlaştırmak için boğazını temizlerdi. Filmlerdeki gibi değil. Kim olduğumu, nerede yaşadığımı, anne babamın isimlerini, nerede okuduğumu, ayakkabılarımı nasıl bağladığımı, bu tip şeyleri hatırlıyorum. Doğru kelimeleri bulmaya çalışırken elini salladı. Ama her şey çok uzak geliyor, sanki gerçekten şimdi de değilmişim gibi, sanki kenardan izliyormuşum gibi. Anlatabiliyor muyum? Molnar yavaşça başını salladı, patlak mavi gözleriyle sanki olağan dışı ilginçlikle bir şey söylüyormuş gibi doğrudan Sarraç'a bakıyordu. Peter insanlara farkına varıldıklarını, takdir edildiklerini hissettirmekte başarılıydı. Peki ya kaza? Kaza hakkında bir şey hatırlıyor musun diye sordu Molnar alçak bir sesle. Sarraç kafasını iki yana salladı ve gerçeği söylemeye karar verdi. Dürüst olmak gerekirse son birkaç yıl hakkında pek bir şey hatırlamıyorum. 2011 sonrasına dair kafamda sadece kopuk parçalar var. Ama bu geçecek diye hemen ekledi. Doktorlar şişlik iner inmez her şeyin daha iyi olacağından emin. Sadece zaman meselesi. Bu son kısım tamamen doğru değildi. Doktor Westman böyle bir şeyin sözünü vermek için fazla temkinliydi. Ama önemi yoktu. Sarraç kararını vermişti, iyileşecekti. Tamamen, hem zihnen hem de bedenen, üstelik rekor bir sürede. Baş ağrısı harekete geçmiş, örümcek bacaklarını ağır ağır açmaya başlamıştı. Pekala, hatıraların tam olarak nerede duruyor? İstihbarat birimine 2011'de girdin. Seni işe ben aldım dedim onlar. Sarraç kafasını salladı. Evet, onu hatırlıyorum, sorun yok. Ne üzerinde çalıştığına dair belli bir şey hatırlıyor musun? Molnar hafifçe öne eğildi. Elbette muhbirlerle ilgileniyordum. Haberler, gizli kaynaklar, bize faydası dokunabilecek insanlar. Sarraç elini alnına koydu. Örümceğin bacakları başının dört yanına yayılmış beynini kuşatmıştı. Önce tavandaki floresan ışıklardan geldiğini sandı. Hafif bir vızıltı kafasını doldurmaya, Molnar'ın sözlerini örtmeye başladı. Ve bu işte çok iyisin David. Hatta gördüğüm en iyi istihbaratçısın. Kendimi de katarak söylüyorum. Profesyonel, hırslı, sadık, her zaman güvenilebilir. Ayrıca insanları nasıl okuyacağını da çok iyi biliyorsun. Aslında bu oldukça benzersiz bir özellik. Her zaman bir yolunu bulmak için altıncı bir hissin var sanki. İnsanlar sana güveniyor ve en derin sırlar. Sarraç'ın aklına aniden bir şey düştü. Park edilmiş bir arabanın anlık bir görüntüsü, koyu renk bir BMW ya da bir Mercedes. İstihbarat biriminden 2012'nin başında ayrıldım. Özel operasyonlar biriminin başına geçme teklifi geldiğinde. Ama sen ve ben yakın çalışmaya devam ettik. Eski işimi benden daha iyi yaptın. Muhbirlerin harikaydı ve bize verdikleri istihbaratlar kesinlikle en iyileriydi. Molnar'ın sözleri onunla birlikte bulanıklaşıyordu. Sarraç'ın zihnindeki imge aniden berraklaştı. Arabanın içinde oturuyor, direksiyonda yoksa arka koltukta mı? Bakış açısı sürekli değişiyor, hep farklılaşıyor sanki. İri yapılı, saçlarını usturayla kazıtmış bir adam öne yolcu koltuğuna biniyor. Kendisiyle birlikte arabaya sigara kokusu ve başka bir koku daha getiriyor, korkunun kokusunu. O operasyondan sonra Berk ve dolaylı olarak Kollander sana dilediğini yapman için açık çek vermişlerdi. Bunların hiçbirini gerçekten hatırlamıyor musun? Tüm gazeteler yazmıştı. Kollander ve bölge komiseri zaferi kutlamak için televizyona bile çıkmışlardı. Sara cevap vermedi. Tek yapabildiği başını iki yana sallamaktı. Sonra çok gizli bir görevde çalışmaya başladın. Tek bir kaynakla. Yanus diye mırıldandı Sarac. Mollar cevap vermedi ya da Sarac'ın baş ağrısı işitme kabiliyetini azaltmıştı. Bir de her şey tamamen sessizleşti, kusursuz, kuru bir sessizlik. Tek istisna kalbinin atışıydı. Sarac arabadaki adamın görüntüsünü hatırlamaya çalıştı, yüzünü görmeyi denedi. Ancak görünen tek şey bir desen, yakanın altından yukarı doğru sürünen siyah mürekkeple çizilmiş bir yılandı. Hafif bir ses var, giderek artıyor. Arabanın şasisi eğiliyor, acı içinde isyan ediyor. Derken ani bir çarpışma. Sarac sarsılıp ayıldı. Kaza diye mırıldandı. Söyle bana. Mollar bir süre sessiz kaldı, dilini düzgün, ön dişlerinin üstünde gezdirdi. Lütfen Peter, bilmem lazım. Sarac elini Mollar'ın koluna koydu. Mollar alt dudağını ısırdı, düşünüyor gibiydi. ''Beni aradın.'' diye başladı. ''Kekeliyordun ve söylediklerin anlamsızdı. Neler olduğunu söylemiyordun, sadece kötü bir şey olduğunu ve başını belaya soktuğunu söylüyordun. Her şeyi bırakıp seninle buluşmak üzere yola çıktık. Ancak buluşma yerine geldiğimizde tek görebildiğimiz arabanın arka farlarıydı.'' Molların sesi yine uzaklaştı. ''Sana yetişmemiz imkansızdı, sanki arabanın peşine şeytan düşmüş gibi sürüyordun.'' Sarac yine park halindeki arabaya dönmüştü. Adamın ensesindeki yılan birden canlandı. Sesiyle birlikte hareket etmeye başladı. Bir teklifte bulunmayı düşünüyordum. Elleri kaba ama sesi şaşırtıcı biçimde tiz. Neredeyse bir çocuğunkine benziyor. Benimkilere karşı senin sırların. Adam sırıtıyor. Korku koksa bile sert tınlamaya çalışıyor. Vücudunu döndürdüğünde deri ceketi gıcır diyor. Pekala, ne dersin, anlaştık mı? Dışarıda kar yağmaya başlamış. İri kar taneleri sık aralıklarla düşüyor. Pencereleri kalın bir battaniye gibi örtüyor. Sarac aniden arabada başka birisinin daha olduğu hissine kapılıyor. Arka koltuğun karanlığına saklanmış birisi. Bir an dikiz aynasında tanıdık bir çift göz, kirli bir sakal ve yüzü gizleyen bir kapüşon yakalıyor. Bu şeytanın ta kendisi. Tatlı kimyasal bir koku arabayı kaplıyor. Koku oldukça tanıdık, kolayca tanınabilir. Makine yağı. Tabanca görüş açısına giriyor. Adamın kıvrılan yılan dövmeli ensesine doğru kalkıyor. Adam nefesini tutuyor ve... Patlama Sarac'a gözlerini açtırdı. Mollar ona doğru eğilmişti. Elleri Sarac'ın yüzünden birkaç santim ötedeydi. ''David, beni duyabiliyor musun?'' Sarac ağzını açıp tükürük ve havanın bir karışımını yuttu. Öksürdü ve kalbi panikle hızlanırken nefes almaya çalıştı. Yakınlarda bir makine biplemekteydi ve koridordan koşuşturma sesleri duyuldu. ''Bayıldın.'' Mollar'ın sesi titriyordu. Yüzün morardı, ödümü kopardın David. Ellerini Sarac'ın omzuna indirip onu nazikçe sıktı. Ölüp başıma kalmayacaksın umarım. Seni enkazdan çıkarmak için yaptıklarımızdan sonra. Mollar şaka yapıyordu ama sesinde bir parça endişe de vardı. Sarac onun elini tuttu. Yanus diye kekeledi. Her şey berbat oldu. Tavandaki lambalar titredi, Sarac yeniden nefes almaya çalıştı. Dehşet göğsünü eziyor, örümceğin bacakları kafasını ele geçiriyordu. ''Onu bulmalıyız Peter'' diye inledi, ''hepsi benim hatam.'' Hastane görevlileri aceleyle içeri daldılar. Beyaz önlüklü 3-4 kişi, belki daha fazla. Sarac molların kenara itildiğini, sonra yüzüne bir oksijen maskesi takıldığını hissetti. Her şey bulanıklaştı ve o da acı ve renklerden bir kütleye dönüştü. ''Ağır bir migren atağı, ancak iç kanama ihtimalini de göz ardı edemeyiz.'' dedi Doktor Westman'ın sesi. ''Onu tekrar yoğun bakıma almalıyız.'' Yatak yuvarlanmaya başladı. Tuhaf bir histi. Tepesinde sayısız karaltı vardı. sisle kaplı görüş açısına bir girip bir çıkıyorlardı. Beyaz önlükler, yeşil önlükler, maskeli yüzler. Bir ses duyduğunu sandı, bir fısıltı, sağ kulağına yakın. O kadar kısıktı ki anca duyuyordu. "Sırrı koru David, söz verdin." Ses arka planda kayboldu ve sustu. Sonra hiçbir şey. 8. Bölüm. Jesper Stenberg en önemli şeyin tavır olduğunu düşünüyor. Eğer doğru tavra sahipseniz ve doğru şeylere odaklanırsanız hemen hemen bütün zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Stenberg'in duvarında Robert Kennedy'nin çerçevelenmiş bir sözü vardı. Bu Carolina'nın görevlileri ikna edip devasa masanın tepesine astırdığı ve Stenberg'in ofisteki ilk gününe yetiştirdiği bir hoş geldin hediyesiydi. Hiçbir toplum demokratik olarak denetlenen, adil, ölçülü ve güçlü bir adalet sistemi olmadan işlevini yerine getiremez. Bobby Kennedy kendisinden bekleneni yapmakta tereddüt etmemiş, siyasi dalaverelerin dikkatini dağıtmasına izin vermemişti. Bunun yerine toplum için olabildiğince çok şey yapmaya çalışmıştı, daha büyük bir amacı vardı. Stenberg de buna benzer bir seçim yaptığını düşünüyordu. Ya kırılgan sevgilisini intihara sürükleyen birisi olacaktı ya da bariz biçimde hasta birisinin sapkın heveslerinin oyuncağı olmayı reddeden birisi. Yani yanlış zamanda yanlış yerde olan birisi. Sophie'nin intiharı kaçınılmazdı. Antidepresanlar olmasa muhtemelen uzun zaman önce Stenberg'i etkilemeden bunu yapacaktı. Ama Sophie bunun yerine kendisini şeytanca hesaplanmış bir biçimde öldürmüş, kelimenin tam anlamıyla Stenberg'i de kendisiyle birlikte uçurumdan itmek istemişti. Bu ona, ailesine ve ortak geleceklerine doğrudan bir saldırıydı. Bu yüzden Stenberg'in aldığı önlemler yalnızca bir çeşit meşru müdafaa sayılabilirdi. Sophie onu yok etmeye çalışmış, ancak Stenberg iradesini neredeyse tamamını kullanmak zorunda kalmasına rağmen saldırıya dayanmıştı. Arabasının kaportasında Sophie'nin bedeniyle garaja geri dönmüştü. Tuzla buz olan camın diğer tarafındaki bakışlarıyla göz göze gelmemek için elinden geleni yapmıştı. Garajın en karanlık köşesine park etmiş, kış olduğundan üstü kapatılmış bir spor arabanın brandasını alıp kaportayı örtmüştü. Sonra da olay mahallini sakince kaçma güdüsüne karşı koyarak terk etmişti. Aramayı yarım saat sonra yaptı. Parmakları telefon defterinde doğru numarayı 3. denemede bulabilmişti. Sonra talimatlara uyarak eve taksiyle döndü ve tüm kıyafetlerinden kurtuldu. Nihayet yarım şişe viski içip koltukta uyuyakalmıştı. Takip eden günlerde kendini iyi hissetmişti ama geceleri fenaydı. Gözlerini kapatır kapatmaz kafasında Sophie'nin paramparça yüzü canlanıyordu. Ona suçlayıcı bir ifadeyle bakıyor, uykusundan çığlık atarak uyanmasına neden oluyordu. Stenberg tüm bunlar için yeni işini, son haftaların gerginliğini sorumlu tutuyordu. Her zamanki gibi Carolina en büyük destekçisiydi. Stenberg'i dinliyor, yatıştırıyor, ona papatya çayı hazırlıyor ve kendi kişisel gelişim dergilerini mutfak masasında bırakıyordu. Stenberg beyninin her şeye takılıp kaldıkça o şeyden kurtulmasının daha da zorlaştığını bu dergilerden birinde okumuştu. Bir başka deyişle meseleleri nasıl düşüneceğinize ve artık düşünmek istemediğiniz meselelere dair bilinçli bir tercih yapmalıydınız. Ve yalnızca birkaç gün sonra şok etkisi azaldığında Stenberg hangi düşüncelere sahip olmak istediğine karar vermiş, devamında da kabuslar neredeyse tamamen sona ermişti. Polis soruşturması elini daha da güçlendirmişti. Her cümleyi okumuş ama kaza yeri ve otopsi fotoğraflarını atlamıştı. Her şey tamamen doğruydu. Esas gerçeklerden hiçbir şey eksik değildi. En azından sonucun üzerinde etkisi olan hiçbir şey. Sonunda Sophie'yi evrak getiren birisi bulmuştu. Bedeni çalışma odası penceresinin altında hatalı park edilmiş bir Volvo'nun camına gömülmüş halde bulunmuştu. Çalışma masasındaki iPad'inde bir intihar mektubu vardı. Sadece artık dayanamadığına ve kliniğe dönmek istemediğine dair birkaç cümleden ibaretti. Not aynı gece bulunmasından yalnızca dakikalar önce babasının e-posta adresine de gönderilmişti. çatı katındaki dairesinde hem İsveç hem de yurt dışından doktorların reçete ettiği bir sürü ilaçla bulunmuştu. Açık pencerenin önünde bir sandalye vardı ve ön kapı kilitliydi. Otopsi zaten bariz olan şeyi aşağı yukarı doğrulamıştı. Ağır yaralanma sonucu ölüm, midede sayısız hap ve alkol. Elbette Stenberg taziyelerini sunmak üzere John Torning'i aramıştı. Titreyen ellerle numarayı çevirmeden önce doğru düzgün, sakin bir ses tonuyla konuşabilmek için saatlerce hazırlanmıştı. Ama konuşma tam bir hayal kırıklığıydı. Arama John'un sekreterine yönlendirilmiş, kadın Stenberg'e Sophie'nin babasının kimseden, ondan bile arama kabul etmediğini belirtmişti. Stenberg tarif edilmez bir rahatlama yaşamış, az daha kahkaha atacak hale gelmişti. Sonrasında taziye mektubu neredeyse kendi kendini yazmıştı. Acı kaybınızı derinden hissediyoruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 80.